Ayrım 39.
Sayfa 462. Bunun aksi de olabilirdi. Örneğin 1. Dünya Harbi'nde İspanya'nın yaptığı gibi. Memleket piyasalarını harbeden iki tarafa da mümkün olduğu kadar açmak, dış ve iç talebi mümkün olduğu kadar çoğaltarak, dahilde müstahsili alabildiğine istihsale ve çalışmaya sevk etmek. Bu surette dahilde yükselen fiyata bakmadan zirai istihsali alabildiğini arttırmak ve fazlasını dışarıya vererek kabil olan istihlak hatta istihsal maddelerini tedarik etmek. Bu takdirde para hacmi bit tabi artacak ve bir nevi enflasyon seyri elbette belirecekti. Fakat dahilde bilhassa köylü elinde bir sermaye birikmesi vücut bulacak. Ücretler ise artan fiyatlara göre ayarlanacaktı. Dipnot, bu sistem az çok 1950'den sonraki fiyat politikasını andırır. Bu surette dağlar taşlar ekilerek hububat istihsali artacak, pamuk ekimi belki de 2 veya 3 misline çıkacak, diğer zirai faaliyetlerle alel umum iş ve küçük sanayi sahasında genişlemeler olacaktı. Bu iki yoldan birinin seçilmesi o zaman yetkililere arz edilmiştir. Türkiye'nin Almanya gibi cihazlanmış bir memleket olmadığı, fiyat kontrolü ve stopaj sisteminin tatbiki kolay olmayacağı bilinen bir şeydi. Fakat her an arbit bizim topraklarımızı da sirayet edebileceği ve dizginleri elde tutmak endişesi kısır bir yol olan stopaj sisteminin ele alınmasında müessir olmuştur. Ama bu stopaj temayülünün kuvvet bulması da sanıyorum ki tesirin ve dolayısıyla sorumluluğun fazladır. Fakat bu bahislerin işlenmesi bu kitabın konusu değildir. Harbin ona katılmamamıza rağmen getirdiği yorgunluk her gün artıyordu. Şimdi bütün ümit harp sonu devresindeydi. Bütün devletler harp sonu için planlar hazırlayan komisyonlar hatta enstitüler kuruyorlardı. Nihayet bizde de kabinenin 4 vekilden teşekkül edecek bir heyete bağlı vekaletler arası bir harp sonu raporu komisyonunun kurulmasına karar verildi. O zaman başvekil olan Saracoğlu bunu Millet Meclisi'nde açıkladı. Komisyon kuruldu, ben bu komisyonun raportörü oldum. Bana verilen yetkiye göre asli işlerimi dahi kısmen ihmal edebilerek bu rapor hazırlanacaktı. Hazırladığım bir rapor şeması büyük tasvip gördü. Bu rapor evvela Türkiye'nin yakın iktisat tarihiyle bütün iktisadi problemlerini ve imkanlarını içine alan büyük bir arşiv raporu ve bir de harp sonunda fiili yatırım ve kalkınma meselelerini gösteren bir özet rapordan müteşekkil olacaktı. Komisyon bütün komisyonlar gibi çalıştı. Yani bütün yük bir iki kişinin omuzunda kaldı. Fakat bu iki rapor tamamen hazırlandı ve ilk olarak özet rapor alakalılara sunuldu. Tafsilatlı arşiv raporu ise hem memleketin ilk defa kül halinde ele alınan iktisadi istihalesini hem de harp solunun davalarını ve meselelerini kapsayarak faydalı bir eser halinde meydana gelmişti. Bu raporların akıbeti bir takım kabine veya kabine azaları değişiklikleri arasında maalesef çok parlak olmadı. Bürokrasinin aç kurdu eline düşen her sahipsiz nesne gibi onları da kemirdi, yedi, bitirdi. Çünkü ortada büyük bir hastalık vardı. Adı söylenmeyen ama herkes tarafından bilinen ve gittikçe artan bir hastalık. İktidar yorgunluğu. Evet, iktidar artık hastaydı, iktidar yorulmuştu. Kararsızlık ve dağınıklık bu hastalığın buhranlarıydı. İktidar damarlarına zerk etmek istediği taze kanlara rağmen eski usullerin, eski otoritelerin baskısı altındaydı. İktidar her gün biraz daha halsizleşiyordu. Bugün burada kaydettiğim bu görüşüm o zaman İstanbul'da toplanan İktisat Kongresi'nden dönüşümde ve partinin organı olan Ulus Gazetesi'nde karar buhranı başlığı altına yazdığım için şimdi bu satırlar haksız sayılamaz. Artık hiç şüphe kalmamıştı ki memleketin kurtuluşunda ve nice nice hamlelerin ve inkılapların başarılmasında amil olan Halk Partisi iktidarı artık yorgundu. Bu iktidarın diyagramı kapanmıştı. Yeni bir iktidarın gelişi, yeni bir diyagramın açılması artık mukadderdi. Ben 1930'dan beri Halk Partiliydim. Partinin günlük işlerinde, ocak bucak çalışmalarında iş almayan fakat Halkçı Parti'nin icraatında dürüst ve sadakatle çalışan bir parti azası. Hatta 1946 seçimlerinde parti genel sekreteri Esendal mebus adaylığı için de benimle görüştü. Esendal kendine göre görüşleri olan bir insandı. Sanayinin ve sanayi medeniyetinin düşmanı geçiniyordu. Bu medeniyete vertikal medeniyet derdi. Hasreti ortaçağ loncalarındaydı. Sanayinin dünyaya felaket getirdiğine ve bizim kendimizi bu afetten mümkün olduğu kadar korumamıza taraftardı. Bir gün benimle hatta bana münakaşa etmek, söz söylemek fırsatını bile vermeden galiba 4 saat kadar konuştu. Afganistan'da, İran'da bize misal olabilecek şeyler gösterdi. Son tavsiyesi de vaktim oldukça eski Ankara, Çankırı lonca teşkilatlarını araştırmamı söylemek oldu. Nihayet söz bana gelince söylediklerimin Esendal'ı memnun bırakmadığını hissettim. Şimdi bütün dünyanın yeni ve hummalı bir kalkınma ve bilhassa sanayileşme hamlesi içinde olduğunu anlattım. Misaller verdim. Bu arada en yakın komşumuz olan Rusya'nın yeni sanayileşme planlarından bahsettim. Bunları dairemde tercüme ettirerek bağlı olduğum makamlara verdiğimi söyledim. Bu noktada tepkisi kesin oldu. Rusya'ya bakma dedi. Artık Rusya yok. Rusya'nın adını artık en az 30 yıl işitmeyeceğiz. Ama bu yorgun ve kararsız iktidar 2. Dünya Harbi sonunda gene de büyük bir karar verebildi. Tek partili rejimden çok partili rejime geçiş. Bu onun 2. Dünya Harbi sonunda belki de tek belirli ve fakat etkili kararıydı. Çünkü artık yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Dürüst tatbik edilen bu kararı bir tarafa bırakırsak, bence 2. Dünya Harbi'nden sonraki halkçı iktidar devri kaybolmuş bir zamandır. Kanaatim hem de bir eski Halk Partili olarak şudur ki, iktidar eğer 1946'da değişseydi çok daha iyi olurdu. Raportörü olduğum ve aşağı yukarı en ağır yükünü taşıdığım harp sonu raporu komisyonu seçildiği sıralarda, Almanlar henüz Rusya ovalarında bocalıyorlardı. Bu raporun bağlı bulunduğumuz 4 vekile verilen tez kısmı şu şekilde başlar. Harpten sonra Türkiye birbirine zıt iki siyasi ve iktisadi nizamın çatışma hattı üstünde bulunacaktır. Bir tarafta Batı aleminin temsil ettiği demokratik sistem, diğer tarafta güdümlü ve totaliter bir sosyalizm. Bu iki nizamın sınır hattı muhtemelen bir kısım Doğu Avrupa memleketlerini de içine alarak Orta Avrupa'dan geçecek olsa gerektir. Bu ifadeler şimdi bir kehanet gibi görünür. O zaman ise bunlara herkes iştirak etmemişti. İkinci Dünya Harbi bizi hakikaten Doğu ile Batı'nın, yani totaliter bir sosyalizm ile şimdi artık otoriter, hatta güdümlü olan bir demokrasinin çatıştığı hat üzerinde bıraktı. Bugün ise bildiğimiz hal ve meseleleri ile bu nevi demokrasiler cephesi içindeyiz. Vaka bugünün demokratik nizamı nasıl 19. yüzyılın demokratik nizamı değilse, bugünün sosyalizmi de artık dünkü sosyalizm değildir. Fert artık her yerde gelişiyor. Fert artık standart bir alet, kör bir iş gücü ve bir propaganda konusu olmaktan kurtulmak istiyor. İnsanoğlu hürriyete, aşka ve yalnız beşeri duyguların ifadesi olan güzel sanatlara yöneliyor. Zaman insanlığın tekamülünü önleyen suni sınırları her gün biraz daha yumuşatmaktadır. Fakat ne de olsa bugün dünya henüz bir takım perdelerle hala birbirinden ayrılan bir takım zıt karargahlara bölünmüş durumdadır. İkinci Dünya Harbi sonunda memleketimizin diğer bir jeopolitik durumu doğumuzda ve güneyimizde uçsuz bucaksız milli kurtuluş hareketleri sahalarının açılmış olmasıdır. Çin'den, buraya hatta Büyük Çin'i de dahil edebiliriz, Endonezya'dan, Hindistan'dan, Sudan, Mısır, Atlas memleketlerine ve Siyah Afrika içerilerine kadar uzanan bu heyecan verici sahadaki milletler, kavimler ve ırklar bir istiklal aşkı içindedirler. Bu sahanın Orta Doğu kısmında Türkiye, İran, Arap ülkeleri ve Mısır'ın toprak ve rejim sınırlarıyla bitişiktir. Bu ülkelere gerçi dünyada eşi olmayan bir Atatürk inkılabını yaşamış olan bir Türkiye'nin aktif fikir ve rejim önderliğini ulaştıramadık. Çünkü bu fikir yapısı bizde buhran içindedir. Ama onlar milli kurtuluş hareketleri hattı üstünde mukadder gelişmelerini yapmaktadırlar. Bunların hiçbirinin bir milli şahsiyet dışı idare rejimini özlediği söylenemez. Batı aleminin, hele Birleşik Amerika'nın milli kurtuluş hareketlerinin ruh ve istikametlerini anlamaktaki yetersizliği malumdur. Fakat aynı anlayışsızlığı bizim de göstermemiz ve zaman zaman şu veya bu milliyetçi memleket veya liderlere haksız eğilimler atfetmemiz hazindir. Bu haller bu memleketlerin geçirmekte oldukları doğum ağrılarını güçleştirmekte ve onları bazen tamamen yalnız bırakmaktadır. Türkiye kendi kurtuluş mücadelesinin ve inkılaplarının fikir ve heyecanlarını sıcak bir kardeş sevgisi şeklinde bu ülkelere yaymasını bilmeliydi. Halbuki biz bir Tunus, bir Cezayir, bir Fas istiklal mücadelesini Birleşmiş Milletler'de Fransa'nın bir iç meselesi sayarak Atatürk'ün ruhunu incittik. Albay Zaim'in, General Necip'in, Cemal Nasır'ın, Sukarno'nun, Bourguiba'nın ve daha nice nice istiklalci önderlerin Atatürk ve inkılabımız hakkındaki takdir ve hayranlık beyanlarının memleketimizde ancak günlük gazete haberlerinden daha fazla bir yankı uyandırmadığını hüzünle kaydetmek lazımdır. bu neslimizin bir hatasıdır. İstiklaline kavuşmadan önce Tunus ve hele Cezayir'de yapılan müstemlekeci katliamların Fransa'nın dahili işi sayılması, Süveyş devletleştirilmesinin Türkiye'de anlayışsızlıkla karşılanması, Mısır'da, Irak'ta ve Suriye'de cereyan eden islahat hareketlerini, toprakların taksimini, aşiretlerin tasfiyesini, halka askerlik ruhunun sokulmasını, milletlerine tamamen yabancı ve sefih idarecilerin ortadan kaldırılmasını, daima eskiliği ve geriliği korur gibi tavırlarla karşılamamız bu memleketlerde elbette ki fena yankılar yaratmıştır. Bu haller vaktiyle Fransa'ya karşı çarpışan Çin-Hindi milliyetçilerine karşı kullanmak üzere Amerika'nın Fransa'ya silah yardımı yapması, şimdi ise bu toprakların bombalanması yahut da örneğin Birleşmiş Milletler'in Yemen gibi en iptidai bir feodal memleketi yahut örneğin şu Dominik gibi açık ve soyguncu bir otokrasinin hakim olduğu yerleri kendi saflarına almasına karşılık 750 milyon nüfusu olan ve her yıl 15 milyon artan kıta Çin'ini Birleşik Milletler'in dışında tutmaya çalışılmış olması gibi garip ve geçici bir şeydir. Milli Kurtuluş Savaşı cephesinde olan memleketlerden bir kısmının yüzyıllardan beri istiklalden ve bir istiklal hatırasından mahrum bulunmaları elbette ki onlar için bir takım ayak sürçmelerine sebebiyet verecek kadar tesirlidir. Bu bakımdan bu memleketlerin çileleri bazen Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar çetin ve dalgalı olabilir. Fakat bu ayak sürçmelerinin nihayet geçeceği ve bu milletlerin kendi hakiki ve vatanperver idarecileri elinde yollarını bulacakları da şüphesizdir. Bu bakımdan Türkiye'nin fikir ve tecrübe kardeşliğine bütün bu ülkeler fazlasıyla layıktırlar. Atatürk'ün şef ve kahraman olarak önderliği bütün bu memleketlerin semalarında yaşatılmalıdır. Çünkü o bir milleti kurtuluş hareketinin askeri, siyasi ve sosyal tam numunesini vermiştir. Üniformaların şekillerin içinde değil, milletin sinesinde kalmasını bilmiştir. Çünkü halktan çıkmak fakat halkta kalmak bir lider ve bir inkılap nesli için meziyetlerin hakikaten en büyüğüdür. Ancak böyle bir lider ve böyle bir nesildir ki inkılap ve tekamülde halka rehber olabilir. Sarayların çekiciliği kadar sokak kalabalığının ve kör kuvvetin alkışlarına da kulak asmadan halka rağmen fakat halk için çalışmak zaten inkılapçılık bu demek değil mi? Atatürk'ün bize öğrettiklerini bizim de bize benzer ve bu tecrübelere muhtaç olan memleketlere öğretmemizden daha tabii ne vardı? Fakat Türk aydını bu tarihi misyonunu ne yazık ki başaramadı. Epiktetos'un Kandili. Yalnızlıktan korkma, düşün ki Tanrı da yalnızdır ama kendi kendisinden memnundur. Hem senden alınan şeylere karşı senden alınamayacak olanları düşünsene. Bu senin iradendir. İradenin hürriyetine ise Jüpiter bile müdahale edemez. Epiktetos. 29. Bölüm. Benim hikayem de artık sona ermektedir. 1950 seçimlerinden sonra bir gün bir vekiller heyeti kararı ile işimden ayrıldım. Bu kararı öğrendiğim zaman ilk duyduğum şey az çok üzüntüyle karışık olsa bile bir iç rahatlığı oldu. Üzüntü daha ziyade insanın bağlandığı bir çalışma nizamından, zevk duyduğu bir takım işlerden ayrılmasından ve nihayet elle tutulur bir takım sebeplerden gelen bir histi. İç rahatlığına gelince bu içimizi sıkan bir takım meselelerin birden çözülmesinden gelen bir ferahlık, bir ruhi hürriyet duygusu gibi bir şeydi. Vazifem güzel ve ruhu kuvvetlendiriciydi. Memleketi baştan başa geziyordum. Dağların delinişini, santrallerin kuruluşunu, pilonların, cereyan hatlarının aşacağı dağları dolaşıyordum. Büyük ölçüde problemler içinde yoğrulmak, yer altında ve yer üstünde iş ve inşa davalarının canlandırıcı havasını teneffüs etmek, bütün vatan toprağı üstünde insanla tabiatın devler savaşına katılmak, ancak efsanelerdeki kahramanların duyabileceği engin hazlar veren bir şeydi. Kaldı ki henüz daha yıllarca çalışabilecek bir yaştaydım. Fakat kimseye de kırgın değildim. Ama içli bir ruh hali içindeydim. Bu hal beni bütün buna benzer anlarda olduğu gibi derin bir iç murakabeye sevk ediyordu. Uzun bir kır yürüyüşü bana kendi kendime kalmayı sağlayan en eski alışkanlığımdır. Gene şehirden çıkmaya karar verdim. Yenişehir ve Cebeci'yi geçtikten sonra yol bir taraftan şehitlik duvarları, diğer taraftan şimdi artık terk olunan mezarlıklar arasından geçer. Sonra Mamak Kayaş Vadisi'ni şehirden bir takım kayalıklar ayırır. Buradan geriye bakıldığı zaman şehir bütün dağınıklığı ile ortaya serilir. Bu kayalıklara vardığım zaman güneş ufka yaslanıyordu. Kale her zamanki gibi gene her şeye hakimdi. Bence Ankara demek biraz da kale demektir. Bu kalenin her halini bilirim. Onu güneş doğarken, güneş batarken, ay ışığında yahut da bayram şenlik günlerinin uydurma ışık oyunları içinde görmüşümdür. Yaz, kış veya bahar hallerini tanırım. Bu istikametten bakılınca kale, gerçi artık eski kale değildir. Ta burçların, bedenlerin dibinden bir takım gecekondu mahalleleri başlıyordu. Bu mahalleler evvelce kaleyi çeviren ve ona tekliğini ve heybetini veren bütün sahaları kaplayarak iç içe tıklım tıklım uzanıp gidiyordu. Bir taraftan Cebeci istikameti, diğer taraftan Bent Deresi boğazlarıyla beraber eski seyran bağları, bostanlar ve karşı kayalık sırtlar hep teneke mahalleleri ve gecekondularla dolmuştu. Oyuklar ve kulübeler hatta kale burçlarını ve mezarlıkları bile kaplamıştı. Artık koyulaşmaya başlayan gecekondular aleminin üstünde bacalardan, çatılardan sızan dumanlar dalga dalga yayılıyordu. Biraz sonra güneş kayboldu. Derinleşen akşam siyah örtülerini ufuklara yaydı. Artık kale bile müphem ve şekilsizdi. Zaten eteklerine yapışan bu derme çatma dekorun içinde o artık eski heybetini kaybetmiş gibiydi. Bu manzara içimdeki kasveti daha da derinleştirdi. Mamak köyünü geçip de Kayaş Vadisi'ne girince Elme Dağı üzerinden yükselen ay etrafa sisli aydınlığını yaydı. Yol tenhaydı, vadi sessizdi. Ruhum daha önce seyrettiğim perişanlığım hala kasveti içindeydi. Kırgın ve kötümserdim. Öyle ki yürüdüğüm yol bana sanki şu her zaman geçtiğim Kayaş Vadisi yolu değil de hayat yolumun kendisi gibi geliyordu. Ve sanki bu yol artık bir sona varıyordu. Boş, değersiz ve maksatsız bir sona. Evet, bu yolun artık sona ermesi lazımdı. Bu yolculuğun artık gayesi kalmamıştı. Zaten aslında da hiçbir zaman manasını bulamadı. Evet, aslına bakılırsa benim hayat yolculuğum her zaman istikametsiz, her zaman rüzgara tabi bir bocalayış oldu. Hatta buna bir yolculuk bile denemezdi. Bu yolculukta ben kah o yana, kah bu yana çarpa çarpa sürüklenip durmadım mı? Hem de daima meçhule doğru, daima iradem haricinde. İçimden gelen bir ses aynı şeyleri fısıldıyordu. Hatta şimdi de öyle değil mi? Eğer bağlandığın cemiyet bugün olduğu gibi seni birden ve hiç sana sormadan sevdiğin işinden ayırır, kendi başına iterse artık bu yol üstünde sen kendini, kendi iradesiyle hareket eden bir yolcu sayabilir misin? Elbette ki hayır. Bu ses belki de en doğrusunu söylüyordu. Belki bunun içindir ki hayatımın hikayesi hatta anlatılmaya bile değmez. Hem belki de bu hayat sadece tesadüflerin eseri yahut da kaderimiz belki de biz doğmadan önce biçilmiştir. Biz kendimize bir irade ve bir hürriyet payı tasavvur ediyoruz ama belki bunlar o kadar da övünülecek şeyler değildir. Yahut bu nasibimizle biz belki de bir eski Roma sirkindeki gladyatörler gibiyiz. Hürriyetlerimizin sınırı etrafımızdaki demir parmaklıklarla çevrilmiştir. Hayatımız ise Sezar'ın bir parmak işaretine bağlıdır. Ama gladyatör her defasında kendini sanki kendi idare eden bir kahraman sayar ve bu haliyle övünür. "Ey Sezar, uğrunda ölecek olanlar seni selamlıyorlar!" diye bağırarak arenaya çıkar. Kimin de ve ne için çarpıştığını bilemeden boğazlaşır durur. Gecenin içinde diğer bir gece olan bu kötümser ruh karanlıklarıyla yoğrularak yürüyordum. Bir süre sonra Kayaş köyünün silüeti göründü. Ay ışığı altında kabaran köy evleri, küme küme ağaç karaltıları, şurada dev sütunlar gibi yükselen selvi kavakları. Sağda solda tek tük ışıklar vardı. Köpeklerin havlamaları duyuluyordu. Değirmen oluğundan boşalan suların sert, serin hışırtısı, dönen değirmen taşlarının uğultusuna karışarak gecenin derinliği içinde dağılıyordu. Kayaş köyü sokaklarını geçince vadi yeniden açıldı. Sessiz, serin bir kır başladı. Vadinin bu dönemeç yerinde hava her zaman birden değişir. Şehir artık çok arkada kalmıştır. Burada insan kendini şehrin kaygılarından ve yorgunluklarından silkinmiş hisseder. İki tarafta kıvrıla kıvrıla uzanan tepeler, vadinin koynunda serilen bahçeleri, bostanları kucaklar. Buralarda her zaman suyun ve serinliğin dinlendirici havası eser. Nihayet hayal meyal sarı kayalar göründü. Bu kayaların altında yol bir kuytu geçit gibidir. Yolun bir tarafından başları göklere değen selvi kavakları sıraladır. Diğer yanında ihtiyar kara söğütler dağınık dallarını bu geçidin üzerine yayarlar. Ben oraya vardığım zaman hafif gece meltemiyle sallanan dalların arasından süzülen ay ışıkları, yerlerde hiç durmadan oynaşan cazip hayal oyunları yaratıyordu. Bu ışıklar ve gölgeler geçidi geçilince solda yolun kenarında bir sıra akça ağaçların kuytuluğunda kaybolmuş bir köy evi göründü. Kiremit örtülü geniş saçaklarının altında belli belirsiz beyaz badanalı duvarlarıyla kapakları kapalı, pencereleri seçilen ıssız bir ev. Bu ev bu vadide tekti, yalnızdı. Kapıya yaklaştım, küçük bir anahtarla onu açtım. Bir kibrit, bir kibrit daha. Geniş uzunca bir odanın içinde eşya canlanır gibi oldu. Tam karşı duvarda koyu pembemsi Ankara taşından yapılmış bir şömine vardı. Şömine tablasının orta yerinde koyu kırmızı fanuslu, gövdesi işlemeli madenden yüksek bir konak lambası duruyordu. Fakat ben küçük bir toprak kandili yaktım. Avuç içi şeklinde ve avuç içi kadar bir şey. Bir ucunda bir kulpu vardı. Diğer ucunda bir meme görünüyordu. Bu memeye ince bir fitil geçirilmişti. Fitilde ışık uzayınca etrafa hafif bir zeytinyağı kokusu yayıldı. Bu kandilin en azdan belki de 2000 yıllık bir ömrü vardır. Onu bir Ege gezisinde satın aldım. Hierapolis harabelerini geziyordum. Dipnot, Hierapolis Denizli civarında, Pamukkale. Harabelerde bulunmuş paralar, küçük parçalar satan meraklı bir köylünün getirdiği şeyler arasından seçtim ve ona Epiktetos'un kandili ismini taktım. Dipnot, Epiktetos miladi 1. yüzyılın başlarında ve Hierapolis'te doğdu. Bir köle olarak dünyaya geldi. Neron zamanında Roma'ya götürüldü. Kaba ve ahmak birine satıldı. Miladın 90. yılında bütün filozoflar gibi Roma'dan kovuldu, Yunanistan'a göçtü. Orada Nibolu kasabasında bir mektep açtı. Uzun bir ömür yaşadı ve muhtemelen orada öldü. Bu kandil bana daima Epiktetos'u düşündürür. Epiktetos da Hierapolislidir. Bir filozoftur ama asıl adı bilinmez. Çünkü Epiktetos sadece köle demektir. Epiktetos hem köle hem de topal bir köleydi. Zalim, değersiz bir adam olan efendisi bir gün eğlence olsun diye onun ayağını kırdı ve Epiktetos'u sakat bıraktı. Epiktetos'un hayat hikayesinde bir de kandil vardır. Onun asasından, tasından ve kandilinden başka dünya malı yoktu. Bir gün eliyle de pekala su içilebileceğini düşünerek tasını attı. Ama asasından ve kandilinden vazgeçmedi. Asası onun sakat vücudunu ayakta tutan dayanağıydı. Kandili de geceleri ruhunu ışıtıyor ve onun yalnızlığına yoldaş oluyordu. Bu odaya her gelişimde bazı geceler bu toprak kandili yakarım. Onu yaktığım zaman bana bu kandil sanki hakikaten Epiktetos'un kandiliymiş ve onun ışığı sanki 2000 yılın ardından süzülüyormuş gibi bir his gelir. Heyecanlanırım. Toprak kandilin saçtığı titrek ışıklar içinde oda bir mağara esrarlılığına büründü. Duvarlar kaybolur gibi oldu. Eşya olduklarından başka şekilleri aldılar. Ankara taşından şöminenin kemerli ağzı sanki bir başka aleme açılan bir mağara dehlizinin tılsımlı derinliği gibiydi. Ocaktan sızmış olan dumanların islendirdiği taşlar üzerindeki lekeler sanki acayip hiyerogliflerdi. Ocak tablasının üzerinde yükselen iri fanuslu konak lambası bir sihirbaz feneri gibi görünüyordu. Onun etrafına serpiştirilen minyatür eşya daha arka plana takılan renkli ve iç içe tezyinatlı Hatay hazırı, sağa sola asılan eski yazılar hep birbirine karışarak havaya muammalı bir takım manalar yayıyorlardı. Bu hava içinde burası kendisinden sırlar sorulmaya gelinen, göze görünmez fakat varlığından her şeyin nişan verdiği bir kahinin ini gibiydi. Epiktetos'un kandili etrafa buhur hissi veren baygın kokular içinde gayipten gelen işaretlermiş gibi titrek ışıklarını yayıyordu. Şöminenin karşısına ve alçak ayaklı bir sehpa üzerine yerleştirilmiş, geniş bir bakır tepsinin yanındaki alçak divana oturdum. Karşımda birden Epiktetos belirdi. "Kaybettim deme, geri verdim de," diye söze başladı. Sonra, "Hayat bir ziyafetten başka bir şey değildir. Yemek ne kadar sürmüşse ziyafet orada biter. Kolum bu sofrada nereye kadar uzamışsa nasibin o kadardır. Bütün sofraya gelenleri değil, yalnız önüne uzatılan tabaktan kendiyseni iste," diye devam etti. "Hem bu hissen içinde müsamahalı ol. Senin yağını mı döktüler, senin şarabını mı çaldılar? Kendi kendine de ki bunlar huzurun pahasıdır." Böylece karşımda beliren Epiktetos aklına gelenleri söylüyordu. Ama ben onu dinlemek istemedim. Onunla becerleştim. Zaten hem köle hem miskin bir filozoftu. Aramızda müşterek sanki ne vardı? Hiçbir şeye malik değildi ki herhangi bir şey için ihtirası olsun. Mücadele hırsı, mal hırsı, inşa hırsı, hürriyet hırsı onun bilmediği şeylerdi. Yalnızlığına gömülmüş bir adamdı. Kendi değerini zaten kendi inkar ediyordu. Bunları onun yüzüne karşı bağırdım. Onu o kadar haksız buldum, ona o kadar kızdım ki elimdeki kadehin içinde kalan şarabı onun yüzüne fırlatır gibi hiddetle şöminenin boşluğuna saçtım. Sonra yerimden fırladım. Hayır, artık onu dinlemeyecektim. Ben ona muhtaç değildim. Gecenin serinliğine çıktığım zaman yumruklarım hala sıkılmıştı. Fakat Epiktetos sakin ve telaşsızdı. Asasına dayanarak topallaya topallaya arkamdan geliyordu. Gecenin garip aydınlığı içinde ana yolda, bahçe aralarında ve dere kenarlarındaki ağaçlık patikalar arasında beni takip etti. Sözleri odanın içinde olduğu gibi bu mehtaplı kubbe altında da aynı yakınlıkla kulaklarımda uğulduyordu. İnsanlar kendilerine ya çok pahalı ya çok ucuz kıymet biçerler. Sen sadece bir değerlendirme hatası içindesin. Hayatında daima başarabileceğini değil, başarmak istediğini düşündün. Olabileceği değil, olmasını istediğini aradın. Onun için senin yenilgin, hakikatin yenilişi demek değildir. Yenilen yalnız senin ölçüsüzlüğün ve dalaletindir. Halbuki kaleleri bekleyen nöbetçiler yanlarına gelen herkese parolayı sorarlar. Sen de muhayyilene gelen şeylere parolayı sorsaydın baskına uğramazdın. Bu topal neler konuşuyordu? Daha doğrusu bu fikirler nasıl bu kadar gerçek, nasıl bu kadar aydınlıktı? Senin hakkında yanlış bir karar aldıklarını mı düşünüyorsun? Fakat bu kararı alanların buna mecbur olduklarını düşünmeye çalış. Ne kendini ne de başkasını itham etme. Hem üzülmek niçin? Bir iş ve bir inşa mı istiyorsun? Aslında içimizde yıkacak ve yeniden inşa edilecek o kadar çok şey var ki. Senin huzursuzluğun başkalarıyla değil, kendi kendinle bağdaşamadığın içindir. Senden alınan şeylere karşı senden alınamayacak olanları koysana. Bu senin iradendir. İradenin hürriyetine ise Jüpiter bile müdahale edemez. İşte asıl hürriyet budur. Köy değirmenine ayrılan suyun bendinde kayaş çayı küçük bir şelalecik yapar. Buraya ben ada derim. Burada çay iki kola ayrılır. Değirmenin arkı daha yüksekten akar. Çayın asıl yatağı daha derindedir. Ortada salkım söğütlerle kavakların ve akça ağaçların birbirine karıştığı çimenlik bir adacık uzanır. Epiktetos'un son sözlerini duyarken bu şelaleciğin başındaydım. Bir sıraya oturdum. Onun altın hikmetleri çağlayan suyun berrak uğultusuna karışıyordu. Burada gök her biri yerden bir hayat hamlesi gibi fışkıran ulu ağaçların dalları arasından bir hayal alemi gibi görünür. Suların, çimenlerin temiz aynası üstüne mehtap, çılgın rakslar icat eder. Burada her şey daima tazedir. Bazen suların sesi kuşların cıvıltısıyla karışır ve o zaman havaya, ruhu mesleden bir musiki yayılır. Yazık, bu gece Epiktetos beni burada gafil avladı. Burası hem cennet kadar güzel hem bir mabet kadar muvazenelidir. Bu mabedin havasına ancak sükun ve teslimiyet yaraşır. Burada ben Epiktetos'un boğazına nasıl sarılabilirdim ki? Epiktetos'un son sözleri etrafa serin bir rüzgar gibi yayıldı. Yalnızlıktan korkma. Asıl korkulacak şey korkudur. Düşün ki Allah da yalnızdır. Ama kendisinden memnundur. Her şeyi de gene kendisinde bulur. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet, malik olduğumuz halde malik olduğumuzu bilmediğimiz kuvvetleri bir gün kendimizde bulmak kudretidir. Kendine dön oğlum, kendine inan ve yalnız kendinde olanı ara. Toprağa yöneliş. Toprak ana onu ihmal edenleri affetmez ama ona yönelir ve onun dizlerine kapanmayı bilirsek bize sıcak bağlarında bize gene de yer verir. Çünkü hiçbir ana toprak kadar ebedi ve onun kadar kucaklayıcı değildir. 30. Bölüm. Güneşin ilk ışıkları beni Kayaş Bendi Şelaleciğinin başındaki sıranın üzerinde buldu. Çiftlik artık uyanmıştı, burası benim toprağımdır. Ne kadar küçük olsa da buraya ben çiftliğim derim. Bir yolun iki tarafında uzanır, yolun bir tarafını yeşil bir kavaklık duvarı sınırlar. Diğer tarafında kara söğütler dağınık dallarını yol geçidinin üzerine gererler. Sonra yolun güneyinde gürbüz bir meyve bahçesi, ayva, elma, Ankara armudu, vişne, kiraz ağaçları burada düzgün diziler halinde sıralanır. Bir tarafta söğütlerle akça ağaçlar arasında kaybolmuş beyaz badanalı kırmızı kiremitli çiftlik damı görünür. Derelerin, arkların kenarları birbirine kavuşmuş kavaklar, salkım söğütlerle örtülüdür. Bu çiftlikte her şeyi ben kendi elimle yetiştirdim. Her avuç toprağında, her dalında emeğim ve alın terim vardır. Bu toprağın yazını, kışını, gecesini, gündüzünü, selini, fırtınasını bilirim. Gün olmuş bir yeşil halı gibi uzanan sebze arkları bir göz açıp kapayacak kadar süren bir sağanaktan sonra birden kabaran bir selin önünde süpürülmüş gitmiştir. Gün olmuş mübarek bir Nisan yağmuru gibi başlayan bir çisentinin arkasından düşen bir dolu sağanağından sonra bahar açmış ağaçların biraz önce bir çiçek deryasını andıran güzelliği bir çamur yığını halinde toprağa karışmıştır. Böyle anlarda dalları, filizleri kırılan ağaçlar, kucaklarındaki evlatları ellerinden alınmış anneler gibi yerde sürünen çiçeklerine, yapraklarına melul, mahzun bakarlar. Tabiat ana hem zalim hem lütufkardır. O ne sever ne de acır. O yalnız kendi kanununa uyar. Soğuk dondurur, sıcak yakar. Fırtına dalları kırar, gövdeleri devirir. Haşerat hakkını ister. Adına çiftliğim dediğim şu bir avuç varlık, adına tabiat kanunları dediğimiz o haşarı kudretin elinde savrulur durur. Ama insan denilen yaratık yılmaz ve toprak ana her seferinde emreder. Yeniden başla. Her gelen affet karşısında sizin hakkınız sadece bir anlık acı bir tebessümden ibarettir. Güler geçer ve yeniden başlarsınız. Sabahın alacakaranlığında toprağımın üstünde beni ilk saranlar köpeklerim oldular. Köpeklerim garip mahluklardır. Onlar gece uyumazlar. Yolda, bahçede, bağda, belde onların her dakika yapacakları işleri, vazifeleri vardır. Köpeklerimle ben birbirlerimizin her halini biliriz. Kaderimiz, neşemiz birbirimize derhal malum olur. Köpeklerim konuşurlar, gülerler, ağlarlar ama daima bana uyarak, daima beni düşünerek ve daima benim için yaşarlar. Kümesler açılmıştı, tavuklar yayılıyorlardı. Ördekler suya dalmadan önce etrafıma toplanıp çizmelerimi gagaladılar. Sanki gelip kendilerini suların akıntısında kovalaşırlarken seyretmemi istiyor gibiydiler. İnek böğürüyordu, atım kişniyordu. Atım benim oralarda bulunduğumu, hatta beni görmeden sezer. O zaman öyle sesler çıkarır, öyle huysuzluklar yapar ki, böyle zamanlarda onun başının nasıl sallandığını, yüz hatlarının nasıl gerildiğini, adalelerinde damarların nasıl kabardığını ben onu görmesem bile gözümde canlandırırım. Bu anlarda ona bakan çocuk onu zapt edemez olur, yemin iter. Başını şiddetle benim olduğum tarafa çevirir. Ya benim yanıma koşmak yahut da benim onun yanına gelmemi ve yüzünü gözlerini okşamamı ister. Ayva, elma, kayısı sıraları altına arı kovanları yerleştirilmiştir. Bunlar ağaçların altında kırmızı gelincikler, peygamber çiçekleri, yabani hardallar arasında temiz beyaz çatılarıyla uzaktan peri masallarındaki cücelerin beyaz saraylarını andırırlar. Arılarım beni tanırlar, ben de onları tanırım. Sıcağın en azgınlık verdiği saatlerde bile onların arasında çekinmeden dolaşabilirim. Ben yanlarına vardığım zaman arılar henüz sabah neminin kalkmasını bekleyerek kovanların ağızlarında öbek öbek toplanıyorlardı. Sabah nemi açılınca havalanacaklardı. Sonra kekik, yaban lalesi, yonca ve yayla gülü çiçeklerinden toplayacakları altın tozlarını peteklerine taşıyacaklardı. Bana sunacakları hediyelerini işte bu altın tozlarından yaratacaklardı. Gecelerinin çoğunu ve bana kalan günlerimin hepsini çiftliğimde geçiririm. Toprağımla aramızda çetin bir savaş vardır. Burası bir yarı bataklıktı, bir yeşil vaha oldu. Bir hayaldi, bir hakikat haline geldi. Şimdi toprağımla ben birbirimizin hem esiri hem efendisiyiz. Zaman zaman onun serin kucağına uzanırım, toprağın tatlı ve ebedi serinliğini sırtımda hissederim. O vakit ruhumun kasvetleri rüzgarların görünmez kanatlarıyla yıkanır. Kaygılarım toprağın derinliklerine süzülür gider. İçimden bir takım mutluluk duygularının kabardığını, ruhumun bir başka aleme açıldığını duyarım. O zaman kollarımı açar, çiçek çimen örtüleri arasından taze toprağa avuçlarım. Bu toprak hem serin hem ılıktır. Mavi gök toprağımla beni okşayıcı kanatlarıyla örter. Ve bir gök tanrıçası sanki bir ninni gibi rüzgara fısıldar. Avuçlarındaki toprak var ya, senindir. Ben bahçelere yönelirken sabahın ilk yolcuları olan köylüler yoldan selam verip geçiyorlardı. Bunlar benim dostlarım ve komşularımdılar. Bunlar birkaç kilometre ileride ve kayalar arasında bir kale olan Kızılca Köyün meraları, Elma Dağı yaylalarına kadar uzanan Orta Köyün ve yaslandığı tepelerin üstünde kutsal bir ziyaret yerini başında taç gibi taşıyan Nenek Köyü'nün mazbut, alçak gönüllü toprak adamlarıdır. Toprağa bağlılık, sabır ve iyimserlik onların başlarının etrafında daima bir hale gibi parlar. Hulasa dünya uyanıyordu. Dünya yeni bir günün hayatına başlıyordu. Ağaçlar, dallar, yapraklar üzerlerinden sabah sisinin nemini silkmeye çalışıyorlardı. Havaya sabahın taze ve sıhhatli serinliği hakimdi. Güneş yavaş yavaş yükseliyordu. Gece mehtabın yarattığı ziya oyunlarının yerini şimdi günün ilk ışıklarının sular ve çimenler üstünde oynaşan pırıltıları almıştı. Bugün benim de yeni bir günüm olacaktı. Ya yeni bir hayat nizamına yönelecektim ya da hayal kırıklıkları ve kırgınlıklar içinde kendimi tüketecektim. Suyu arayan adam. Tanrı'nın bize verdiği en büyük nimet, sahip olduğumuz halde sahip olduğumuzu bilmediğimiz kuvvetleri bir gün kendimizde bulmaktır. Acaba aradığımız su, kendi içimizde varlığını bilmediğimiz bu kudretlere bir gün kavuşmak özlemi olamaz mı? Niçin olmasın? 31. Bölüm. Şimdi artık bir emekliyim. Hayatın başka bir safhasını yaşıyorum. Bu safhada insan nihayet kendisiyle baş başa kalır. Tanrı'nın onun için hazırladığı en çetin imtihanı yaşar. En son ve en azgın hasmıyla karşılaşır. Bu hasım yıllar boyunca geriye itilen, yıllar boyunca pusuda bekleyen kendi içimiz, kendi iç varlığımızdır. Bu çetin bir savaştır, büyük bir hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmada biz ya birden silahlarımızı terk ederek yiğisin, kötümserliğin çukuruna düşer ve hayat dışı kalırız. Yahut da içimizin çamurları bizim son müsamaha duygularımızı da yiyerek bizi yalnız kin ve gayzlarıyla yaşayan bir cemiyet düşmanı haline koyar veyahut da varlığımızı bir vehim, hayatı bir illüzyon sayarak kendi kendimizi inkar ederiz. Bu suretle de kendimizle beraber külli varlığın bize intikal eden emanetini de değersizleştiririz. Halbuki Tanrı bize hayatı bütün tezatlarıyla beraber vermiştir. Nasibimiz bu tezatları çözmekten ziyade onlarla beraber yaşamak olsa gerektir. O halde hayata küsmeden, hayata düşman olmadan ve onu inkar etmeden ona bağlı kalarak yaşamak, hatta onu süslemek ve güzelleştirmek niçin mümkün olmasın? Böyle olunca da hayat kavgası, yurt fikri, millet fikri ve insanlık mefkûresi içine niçin yerleşmeyelim? Çünkü biz hiçbir zaman hayattan kopmuş birer varlık değiliz. Üstünde yaşadığımız toprağın ve içinde geliştiğimiz toplumun birer parçasıyız. Bunlar öyle bir kap teşkil ederler ki bizim hayat nizamımıza şekil verirler. Bu nizam bir taraftan insanla toprak, diğer taraftan insanla insan arasındaki sonu gelmez savaşın bir mahsulüdür. Bu savaş ebedidir ve ebedi olarak devam edecektir. Tanrı'nın bize biçtiği kader bu savaştan ürkmeden ve ondan kaçmadan onun içine yerleşmektir. İrademizin ve ruhumuzun hürriyetini kaybetmeden bunu başarabilirsek, o zaman bir ermiş, bir tariki dünya olmadan da Tanrı bizi kendi kantına ulaştırabilir. Bu suretle biz her birimiz ondan bir parça olmanın ululuğunu bulmuş olur ve sanki ona ulaşırız. Hayat hikayemin son sayfalarını yazarken onun dalgalı akışını safa safa bir daha düşündüm. İnişleri, yokuşları, geçitleri ve dönemeçleriyle garip bir yaşantı. Bazen sükun, bazen tehlike anları içinde uzanıp giden garip bir yol. Ümitleri, aşkları veya yenilgileriyle bazen renkli, bazen hiçlikten ibaret bir hikaye. Bu hikayede bilinmeyen bir el yolumuzu çizmiştir. Ümit oyalamıştır. Fikir sürüklemiş, tehlike yolumuzu süslemiştir. Aşklarımız ise bütün bunların üstünde, bütün varlığımıza kanat gererek ve hepsinden daha derin, bütün hayatımız boyunca yaşantımıza değer ve mana vermiştir. Öyle ki ben şimdi başımı çevirip arkama baktığım zaman bütün bunlar bir arada ve hepsi birden bana her halkası ayrı ayrı yaşanmaya değer bir ömrün derin hazzını veriyor. Son hükmüm şudur, eğer yeniden dünyaya gelseydim gene kendi hayatımı yaşardım. Şimdi size anlattığım bu hayat hikayeme bir isim bulmak lazım. Buldum, suyu arayan adam. Hikayem bir yangınla başlamıştı ama şimdi serin bir su başındayım. Ağaçların gölgelediği, çiçeklerin açtığı, kuşların ötüştüğü bir su başında. Hatta şimdi bana öyle geliyor ki bütün ömrüm boyunca aradığım su belki de buydu. Bu su bazen masum bir hayal, bazen bir gençlik rüyası, bazen ideal, bazen aşk şeklinde beni arkasından koşturdu. Bazen onu kaybettim, bazen buldum sandım. Ama onu her zaman aradım. Bu arayışta aldanışlarım da inanışlarım kadar güzeldi. Şimdi kitabın son satırlarını bağlıyorum. Çiftlik bendinin şelaleciğinde kayaş çayının suları çağıl çağıl akıyor. Yeşil salkım söğütlerinin sulara değen dalları, akıntılara yumuşak dalgacıkları içinde yıkanıyorlar. Ada bir güneş seli içinde, toprak ana göğsünün kudretlerini su şeklinde, çimen şeklinde, ağaç, çiçek şeklinde yeryüzüne sermiş. Sular onun memelerinden Tanrı'nın bereketi gibi fışkırıyor. Çiçekler ve ağaçlar ondan hayat şerbetini ve güneşten renklerini emiyorlar. Her tarafta oluşun, hareketin derin canlı ahengi var. Suların çağıltısına kuşların cıvıltısı karışıyor. Bu bir musikidir. Bana öyle geliyor ki bu musiki bahçeleri, bahaları, dağları aşarak her şeyi, hepimizi içine alacaktır. Yerleri, gökleri dolduracaktır. Sanki alem bu musikinin ahengine uyarak bir renkname ve ziya cümbüşü içinde çalkalanacaktır. Kainat ebedi raksına sanki bu musiki içinde devam edecektir. Epiktetos haklı. Allah'ın bize verdiği en büyük nimet, malik olduğumuz halde malik olduğumuzu bilmediğimiz kuvvetleri bir gün kendimizde bulmak kudretidir. Ve gene onun dediği gibi, huzurun bir pahası var. Evet, onu ödemek lazım. Benim ödediğim paha hayatımın hepsidir. Ama bundan üzgün değilim. Ödediğim bedel ulaştığım kaynak için çok değildir. Çünkü bu kaynağın başında ben yıllar yılı kaybettiğim en değerli şeyi, yani kendimi buldum. Kitabın sonu. 15 Temmuz 2007. Sayfa 488.